Ayrım 8.
Gelmedi, gelmedi. Bana bunu yaşattığına inanamıyorum. Asıl inanamadığım, asla alışık olmadığım bu küstahça davranış biçimine maruz kalmam galiba. Otelin giriş salonunda bir saat bekledim. Tamı tamına bir saat. İkinci film gösterimini beklemeden ayrılmıştım salondan. Otele gelip üstümü değiştirdim. Akşam yemeği için giymeyi planladığım kolsuz, bedeni göğüs altından aşağı doğru bollaşan siyah şifon elbiseyi aceleyle üstüme geçirdim. Makyajımı tazeleyip saçlarımı tepede gevşekçe topladım. Aynadaki yansımam fazlaca ağırbaşlı ve ciddi göründü gözüme. Böylesi daha iyiydi. Gerçekleştirmeye hazırlandığım eylem ciddiyet gerektiriyordu ne de olsa. Çok sayıda oturma grubunu barındıran, olabildiğince geniş salonun kuytuda kalmış köşesindeki deri koltuklardan birine yerleştiğimde saat 17 olmamıştı henüz. Gözüm otelin otomatik olarak açılıp kapanan kapısında beklemeye koyuldum. Ve o gelmedi. Çok kızmıştım. Delirmek üzereydim öfkeden. O zamana kadar landövlaştığım hiç kimse buluşma yerinde ağaç etmemişti beni. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. Gelmek istemiyorsa açık açık söyleyebilirdi. ''Hak ettin bunu Leyla.'' diye söylendim içimden. Otel lobilerinde sanal aşk kahramanlarımı beklemek yakışıyor muydu bana? İşte böyle cas cavlak orta yerde bırıklı verirlerdi adamı. O hırsla asansöre binip doğruca odama attım kendimi. Aşağı inerken açık bıraktığım bilgisayarım masanın üzerinde duruyordu. Hala uslanmamış olmalıyım ki deli gibi gelen iletileri taramaya başladım. Yoktu. Gerçek anlamda arz-ı endam etmediği gibi sanal varlığını da buharlaştırıp sırra kadem basmıştı Alpay Bey. Ne elektronik ileti, ne telefon mesajı, ne de sesli arama. Zil sesiyle fırladım yerimden. Aşağıdan otelin santralinden arıyorlardı. Beynimin içinde arsızca tur atan kısacık bir acaba anı. Hayır, festival komitesinin arabası otelin kapısında akşam yemeğine götüreceği konuklarını bekliyordu. Otele döndüğümde yorgunluktan ayakta duracak halim kalmamıştı. Üstümdekileri çıkarıp kendimi yatağa atmadan Fuat'ı aradım. Sabah uçaktan indiğimden bu yana konuşmamıştık. Bu tür iş gezilerinde sık sık birbirimizi arardık oysa. ''Çok özledim seni.'' dedim açar açmaz. Birileri tarafından azarlanmış, en güvenli bulduğu kolların şefkatine sığınmaya çalışan küçük bir çocuk gibi. ''Neyin var senin?'' dedi Fuat. ''Sesin iyi gelmiyor.'' ''Yorgunum, dinlenirsem bir şeyim kalmaz.'' diyerek güçlükle gülümsedim. Gülüşüm karşı tarafa yansıyacakmışçasına umarsız bir çabayla. ''Hemen yat o zaman, uykunu almalısın ki yarını güçlü karşılayabilirsin.'' ''Acaba bana Fuat, şımartma ilginle, bunların hiçbirini hak etmiyorum şu an.'' Başımı yastığa koyar koymaz uyuyacağımı düşünmekle yanılmışım. Gözlerim tavana dikili, saatler boyu düşündüm durdum. Yaşadıklarımı içime sindiremiyordum. Daha önce kimse beni böylesine aşağılamamıştı. Madem bana yanlış yapılmıştı, yapılan cezasız kalmamalıydı. Öylesine güçlüydü ki öfkem, öncesinde öne çıkmış iyiye ve güzele dair tüm duyguları silip götürmüştü. Yalnızca öç alma duygusu vardı yüreğimde. Nasıl olacağını kestiremiyordum ama er ya da geç başaracağımdan emindim. Sanal ortamlar hakkında dilden dile dolaşan olumsuz anlatılar kümeler halinde ya da tek tek beynimi ele geçirme yarışındaydı. Karşısındakini etkilemek için olduğundan farklı kişilere bürünenler, fiziksel özelliklerinden yaşına, İşine, eğitimine kadar yalan yanlış bilgileri sıralayanlar, evli olduğu halde bekarım diyenler, belli bir adresi ve telefon numarası olmadığı için aransalar da bulunamayanlar, bir değil birkaç kişiyi aynı anda idare edenler. Bunlardan hangisine uyuyordu Alpay? Hangi yalanın, hangi dolanın baş icrasıydı? Yalnızca internette görüşmekle yetinip buluşmamak için bahaneler üretenlerin genelde evli olduklarını okumuştum bir yerde. Hayır, evli olduğunu sanmıyordum Alpay'ın. Gecenin geç saatlerine kadar benimle yazışabiliyordu. Aranınca bulunamayanlardan da değildi. Mağazasının adresini, telefon numarasını biliyordum. İstesem iş yerine bile gidebilirdim ama bunu yapacağıma ölmeyi yeğlerdim. Adı sanı her şey ortadaydı. Ne kalıyordu geriye? Cesaret edememiş olabilir mi? Bu bile onu temize çıkarmaya yetmez ama... Adana onun memleketi. Şehrinin ünlü otelinde ünlü bir kadın senariste buluşacak. Hem de yazılı ve görsel medyanın algılarının en açık olduğu şu günlerde. Görüp soranlara ne der bu adam? Senin için hava hoş Senarist hanım, otelin lobisinde karşılaştığı hayranının sorunlarını yanıtladı. Türünden bir habere başlık olurdum en çok. Hem baştan söylemedi mi sana, karşılaşırsak büyü bozulur diye. Ter ter tepinmedi mi? İnkar etme, ilk ve son kez uzatacaktın elini ona ve her şey onca yaşananlar sıfıra indirgeni verecekti. İstediğin buydu senin, onunsa asla istemediği. İçimden yükselen cılı sesin daha fazla palazlanmasına izin veremezdim. Söylediklerinde doğruluk payı olsa da kabullenmem mümkün değildi. Kararlıydım, suçlunun cezası verilecekti. Zorlu bir gecenin sonunda yüreğimi yakan intikam ateşini nasıl söndüreceğimi bulmuştum. Sabahın ilk ışıklarına kadar kafa patlatmak zorunda kalmıştım ama çektiğim zahmete değmişti doğrusu. Sabah kahvaltısında ünlü yapımcı ve yönetmen Erdal Aksoy ile aynı masaya düşmüştük. Daha önce önemli bir proje çalışmıştık kendisiyle. Yeni bir şeyler var mı tezgahta diye sordu. Senaristlere yönetilen beylik soru. Olmaz mı diye hınzırca güldüm. Yeni, yepyeni çiçeği burnunda bu gece yaptım kurgusunu. Konusu ne? Sanal aşklar. Ama öyle sıradan bir sanal aşk değil işleyeceğim. Hastalıklı, patolojik yönü ağır basan, saplantılı bir aşk. İlginç. Aşkı saplantı haline getiren kadın mı, erkek mi? Erkek. Genç, yakışıklı, iyi eğitim görmüş, yurt dışında okumuş, çalışmış, bu özelliklere sahip birinin sanal ortamda aşk aramasına ne gerek var diyeceksiniz. Haklısınız ama adam asosyal. Gerçek hayatta kimselere yaklaşamıyor. Yalnız yazarken aslan kesiliyor. Psikopat bir tip ha? Aynen öyle. Ve bu genç adam orta yaşlı, kariyer sahibi bir kadınla sanal ortamda tanışarak aşk yaşıyor. Yanlış anlamayın, platoniklik sınırının aşılmadığı kutsanmış bir aşk bu. Sanal seks falan yok yani. Asla. Kadınla tanışmayı bile istemiyor. Kendiliğinden oluşan fırsatları değerlendirmek bir yana, karşı karşıya gelmemek için bin bir takla atıyor. Neymiş? O eşsiz büyü bozulmamalıymış. Haklı adam. Biz filmciler de pek sevmeyiz ya kavuşmaları. Bilirsin, aşk ilişkinin imkansız olduğu yerde durur daima. Beğenmediniz yani. Tam tersine, çok değişik geldi bana. İyi işlenirse, ki senin bu işin altından en iyi şekilde kalkacağından eminim, iddialı bir çalışma olabilir. Yalnız adamın üzerinde biraz daha oynamalısın. Abartılı boyutlarda saplantılara sahip, tam psikopat bir tip yaratacaksın. Oidipus kompleksi falan da ekle. Üzerine tuz biber niyetine ha? Tuzu yerinde zaten, acısını, biberini bol tutman yeter. Şimdiden bu projeye talip olduğumu söyleyebilirim. Erdal Bey'le konuşmak iyi gelmişti. Beni üzerine seramik hamuru gibi parmaklarımın arasında evirip çevirip istediğim şekle sokabilecektim. Toplum içinde toplum iğnenin ucu kadar bir noktadan öteye gidemeyen bir psikopat yaratmak keyifli olacaktı. Bundan iyi intikam düşünemiyordum. 2 ay geçmişti aradan. Hayrettir, ilk günlerdeki çılgın öfkem puf diye birdenbire sönüvermişti. Bu süre içinde ne Alpay beni aramıştı ne de ben onu. Oyun sitesine girmiyordum artık. MSN'i masa üstünden kaldırmıştım. Üzerine durup düşünmeye değmezdi aslında. Boş işlere kafa yoracak tek bir dakikam yoktu. 2 yeni proje üzerinde çalışıyordum. Çekimlere başlamak için senaryoları teslim etmemi bekliyordu yapımcılar. Yeni senaryolarımda kızgınlıkla oluşturduğum psikopat aşık hikayelerini yer verme niyetinde değildim. Yaz yaşanmışlıklarımı uzaklarda bir yerlerde fırlatıp atmıştım. İçime sindiremediğim tek nokta Alpay'ın veda bile etmeden çekip gitmesiydi. Paylaşımımızın dostluk yanında yerle bir etmişti bu davranışıyla. Oysa vedasız gidişlere yer yoktu benim kitabımda. Neyse, ne bitmişti işte, kim bilir hangi sitede, hangi kadın ya da kızlarla yazışıyordu Alpay. Bilgisayarın karşısında oturmaktan eklemleri paslanmadıysa tabii. Umurumda bile değildi, kısmeti bahtı açık olsundu. Benim yönümden geriye bakıp anımsamamı gerektirecek hiçbir iz kalmamıştı. Karşı taraf için de aynı durum geçerli olmalıydı. Ancak doğum günümde posta kutuma düşen iletilerden biri oldukça manidardı. Seninle yaşadığımız her kareyi yüreğinden ve beynimden silip atabildin mi? Bunu başarabildinse helal sana. Ama onları tümüyle yabana atma. Bundan sonra yaşamında yer alacak ya da şu anda yer almış olan pırıltılar sıradanlaştığında onların ne kadar özel olduğunu anlayacaksın. Doğum günün kutlu olsun prenses. Serserin. Kimden geldiğini anlamak için uzun uzadıya kafa yormaya hiç gerek yoktu. Öylesine iyi tanıyordum ki bu üslubu Satırların arasına serpiştirdiği, anlatmak istediğini vurgulamak için büyük harflerle yazılmış sözcükler onun yazı dilinin vazgeçilmez parçalarıydı. Hem benim ondan başka serserim mi vardı? Gönderinin kimliğini çözmüştüm de yazılanlara anlam verememiştim. Hoşça kal demeden çekip giden, kendisi değil de ben de mi sanki? Yaşamındaki pırıltılar derken, son zamanlarda basında yer alan benimle ve senaryolarımla ilgili başarı haberlerini kastediyor olmalıydı. Neyse neydi, yanıt vermeye hiç mi hiç niyetim yoktu doğrusu. Ne var ki Alpay, kendini unutturmamaya kararlı görünüyordu. Yılbaşına iki hafta kala gönderdiği satırlar, serserinin gerçek kimliğini de açıklar gibiydi. Başını göğsüne yaslayıp ağlayacaktım. Olmadı, yaslayamadım. Ama ağladım, ağladım, ağladım. Haberin bile olmadı aşkım. Amma da arabesk diye gülüp geçecektim ama Alpay'ın şu anda başımı göğsüne yaslayıp ağlamak istiyorum dediği zaman dilimi canlandığı benliğimde. Oradaki iştenliği, çektiği acıyı, anlatışındaki doğallık. Hayır, bir kez daha aldatamayacaktı beni. Sil tuşuna basıp ekrandaki satırlarla beraber o satırların bende canlandırdığı anıları da bir kalemde siliverdim. Ancak bazı inatçı silinmezliklerin en olmadık zamanda, en olmayacak ortamlarda insanların karşısına çıkıp onları alay eder gibi parmaklarının ucunda oynatabildiklerini hesaba katmamıştım. Böyle bir durumun herkes gibi benim de başıma gelebileceğini de. Yılbaşını tek gece yerine parçalara bölerek ayrı zaman ve mekanlarda birkaç kez kutlamak adetten oldu artık. Fuat'la hastanede beraber çalıştığı doktor arkadaşları yeni yılı birkaç gün öncesinden yemekli, sazlı sözlü bir geceyle karşılayacaklardı. Bir sonraki günde hastanedeki tüm sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar ve idari personel yeni yıl pastası keseceklerdi. Ben de Filmciler Derneği'nin yılbaşından önceki hafta sonu Abant'ta 5 yıldızlı bir otelde düzenlediği 2 günlük paket programına katılmaya hazırlanıyordum. Belli çevrelere hitap eden bu tür toplantı ve yemeklere benimle gelmez Fuat. Karı koca ikimiz de yalnız meslek çevrelerinden kişilerin bulunduğu topluluklara tek başına katılmayı yeğleriz. Bu kez de öyle olacaktı. Yılbaşı gecesini ortak dostlarımızla baş başa geçirecektik nasıl olsa. Abant'ta daha önce Fuat'la beraber defalarca geldiğimiz otel bir hafta öncesinden yılbaşı için hazırlanmıştı. Gelinliğini giymiş, duvağını takmış, düğün gecesini bekleyen gelin gibi süslemişlerdi. Dört bir yanı. Girişteki dev çam ağacının yanında durup konakları karşılayan Noel Baba bile unutulmamıştı. Gece için büyük salon açılmıştı. Kalabalıktık. Yönetmenler, yapımcılar, oyuncular, sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimler fazla ünlü olmayıp eş dost desteğiyle geceye kapağı atarak kendilerini yükseklere taşıyacak birileriyle tanışıp kaynaşmayı umanlar. Aynı geceyi İstanbul'da düzenlemeye kalksalar salonlar yetmezdi. Adresi Abant'a kaydırmak akıllıca bir manevraydı doğrusu. Salonun önündeki dans pisti de diklemesine sıralanmış uzun masalardan duvar dibinde olanına doğru yürürken arkası bana dönük birisiyle konuşan ünlü yönetmen Faruk Irmak, "Kutluyorum Leyla'cığım" diye seslendi. Senaryosunu bir başkası yazmış olsaydı kuğuların dansı bu başarıyı asla yakalayamazdı. "Teşekkür ederim" diye elim uzatırken yanındaki genç adamı göstererek "Tanıştırayım sizi" dedi Faruk Bey. "Kerem. Çekimine başlayacağımız yeni filmde rol alacak." Çelik bakışlı, kömür karısı bir çift göz, yontu düzgünlüğündeki yüz hatlarının sıcacık bir gülüşüyle yumuşaması. Arkası dönük olduğu için ilk anda fark edemediğim çarpıcı yakışıklılık ve içimden yükselen meraklı ses. Bu yüzü daha önce nerede görmüştüm? Sorunun yanıtını bulmam uzun sürmedi. Alpay'ın bana gönderdiği fotoğraflardan çıkıp gelmişti sanki Kerem. Belki biraz daha genç, daha parlak, albenili ama itiraf etmeliyim ki onu unutulmuşların arasından çekip çıkaracak derecede güçlü bir benzerlik duruyordu karşımda. Faruk Irmak'ın "ünlü senaristimiz Leyla Altınay'ı tanıtmama gerek yok herhalde" demesi üzerine "inanamıyorum" diyerek tokalaşmak için uzattığım elimi sıkı sıkıya tuttu Kerem. "Leyla Altınay'ı yazdığı senaryolardan tanıyorum tabii ama sizin o olacağınızı düşünemezdim. İlk bakışta yeni oyunculardan biri sanmıştım. Öylesine genç, öylesine güzelsiniz ki." Avucunun içinde sımsıkı tuttuğu elimi göz hizasına kaldırıp parmaklarımın ucuna küçücük çapkın bir öpücük konduruverdi Kerem. Bu zarif parmakların yazacağı senaryolarda oynamak ne keyifli olur kim bilir. Delişmen ve çömez oyuncu adayı açıktan açığa kur yapıyordu bana. Utanmadan, onu yönetmeliyle baş başa bırakıp kaçarcasına yanlarından uzaklaşırken ağzı süt kokan acemi çapkın bozuntusu diye söylendim dişlerimin arasından. Biraz gayret gösterip anneannelerimiz gibi yeni yetme çağlarımda evlenseydim senin kadar oğlum olurdu. Tanımadığım kimse yoktu masada. Biri film, diğeri televizyon yapımcısı iki kadın arkadaşım, göre göre yüzünü ezberlediğim ünlü bir sunucu, son zamanların dillerden düşmeyen dizisindeki oyunculardan birkaçı. Kısa kısa hatır sormalar, sinemaya ve filme odaklı küçük sohbetler, bu gece için özel olarak getirilmiş saz heyetinin fasıla başlamasıyla peş peşe kaldırılan kadehlerin saltanatına bıraktığı yerini. Bu saltanatın gücünden payımı almakta gecikmedim ben de. Masaya serpiştirilmiş mezelere yüz vermeden ikinci kadehin dibine vurduğumu neden sonra fark ettim. Fasıl heyeti ağırdan hafife bayati yürük semaisinden bir ağızdan söylenen şarkılara geçerken. Gül yüzlülerin şevkine gel, nuş edelim mey aman aman, işaret edelim yar ile, şimdi demidir hey aman amandan. Her mevsim içimden gelip geçersin, sen vefasız yolcu, kalbin viran edersin. Merhaba demeden elveda dersin. Sen vefasız yolcu, kalbin viran edersine uzanırken nameler. Tek başımayken Fuat'ın yanında olmadığı ortamlardan fazlaca içmem, çevreye ayak uydurmak için dudaklarıma değdirdiğim kadehi yudumlamadan masayı bırakarak saatlerce oyalanabilirim. Ama bu kez eski alışkanlığımı unutmuş gibi kaldırılan her kadehte bir yudum hesabıyla ölçüyü kaçırmıştım galiba. Üstelik gecenin başındaydık henüz. Yemekle içmekle olan ilişkimi bir süreliğine dondurup oturdukları yerde iki yana sallanarak şarkılara eşlik edenleri bu kadarıyla yetinmeyip hareketlenen namelere bedensel coşkularıyla katılanları izlemeye koyuldum. Tam çaprazımızdaki Faruk Irmak'ın baş köşede oturduğu masadan neşe fışkırıyordu. En güzel, en çekici, en yakışıklı, en popüler, son günlerde adlarından en çok söz edilen tüm oyuncularını çevresinde toplamış ünlü yönetmen. Son gözdesi Kerem'e takıldı gözüm. Çoktan yükünü almıştı. Ayağa kalkmış, masada oturan çıtır kızlar korusunu yönetiyordu. Nasıl olduysa benim uzaktan uzağa bakışımı hissetmiş gibi elindeki kadehi bizim masaya doğru kaldırdı. Bakışlarımı kaçırdım hemen, görmezden geldim. Ancak Kerem'in başlattığı atağa ayak uydurarak masamıza doğru kadeh kaldıran Faruk Irmak'a kayıtsız kalamadım. Hafifçe gülümseyerek selamladım yönetmen arkadaşımı. Elimdeki kadehi ağzıma bile sürmeden masaya bırakırken omzuma değen bir elin sıcak temasıyla irkildim. Hangi ara koşup geldiğini anlayamadığım Kerem yüzüme doğru eğilmiş, teklifsizce konuşmaya, en beylik övgülerle başımı döndürmeye çalışıyor. Bunları yaparken bir yandan da masadakileri inceliyor, aramızdaki yakınlığın farkındalar mı diye. Her zamanki gibi suçu kendimde aramayı seçmiştim. Ne vardı o tarafa doğru ısrarlı bakışlar atacak? Belli ki bütün algıları açık oğlanın. Karşıdan bir adım gelse koşmaya hazır. Uçana, kaçana. Masadaki dostlarımı kendinden mahrum etme diyerek nazikçe uzaklaştırdım yanımdan. Benden yüz bulamayınca gönülsüzce ayrıldı gitti. İyi tanırdım bu tipleri. Çekirdekten yağ çıkarmak için hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Ben de yabana atılacak cinsten bir al değildim onun için. Magazin basınına nasıl bomba gibi bir haber olurdu ama, ünlü senaristin gencecik aşkı, oğlu yaşındaki yakışıklıyla aşk yaşayan güzel senarist. Tek haberle yetinmez, tefrika yaparlardı alimallah. Kerem'in ekmeğine yağ sürmek için birebirdi. Henüz yolun başındaki yakışıklı oyuncu adayının şu ya da bu şekilde adından söz ettirmesi, yüzünü daha tanınır hale getirmesi, önündeki basamakları ardı ardına çıkıp zirveye el uzatması için dört dörtlük bir fırsattı. Çevresindeki çıtırlardan biriyle yaşayacağı macera asla bu etkiyi yaratmazdı. Alışılagelmiş sıradan dedikodular sınıfına girerdi. Çünkü o tür ilişkiler... Ne var ki yanlış kapıyı çalıyordu Kerem Efendi. Onu bu ayrıcalığı tanıyacak, günübirlik maceralara gözü kapalı atlayıverecek biri yoktu karşısında. Acı acı güldüm bu düşündüklerime. Kerem'e asla veremeyeceğim şansı, nasıl olmuş da yüzünü bile görmediğim, benim için tam anlamıyla meçhul birine verebilmiştim. Ama kabul etmeliyim ki o beni asla kullanmak istememişti. Kimliğim açıktı. İstese basınla bile paylaşabilirdi yazışmalarımızı. Yanımda oturan yapımcı arkadaşımın koluma dokunmasıyla kendime geldim. Masadaki herkes ayağa kalkmış, oyun havalarına geçiş yapan gürültülü müziğe ayak uydurmaya çabalıyordu. Bazıları çoktan piste fırlamıştı bile. Benden de onlara katılmamı bekliyorlardı galiba. Ben biraz hava alayım diye yerimden kalkıp salondan çıktım. Dışarıda çay kahve servisi yapan büfeden bir fincan kahve aldım. Bir kahve de bana lütfen diye sese doğru döndüğümde yönetmen Erdal Aksoy'la göz göze geliverdik. Merhaba Leyla, nasılsın? Adana'dan bu yana görüşmedik. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim, iyi sayılır. Her şey yolunda anlayacağım. İzlediğim kadarıyla maşallahın var. Başarıların ardı arkası kesilmiyor ha? Ne zamandır aklımda? Fırsat bugüneymiş. Senin şu sanal aşklar üzerine yazacağın senaryo. Ne oldu? Başlayabildin mi? Araya başka çalışmalar girdi. Biliyorum ama unutma, söz vermiştin. İlk değerlendirme önceliği bana ait. O gün söylediklerinin hepsi aklımda. Türlü bahanelerle yüz yüze gelmemek için direnen psikopat aşık. Sinema diliyle bütünleşirse bomba gibi bir yapım olabilir. Gözlerimi kahvenin üzerinde oynaşan haşarı köpüklere teslim ederek belki de hiç yazılmayacak o senaryo diye mırıldandım. Deli misin sen? Projeyi bana ver, başkasına yazdırayım. Senin kaleminin yerini tutmaz ama ayaküstü konuşulacak şeyler değil bunlar diye gülümsemeye çalıştım. İçeri geçeyim ben. Görüşürüz sonra. Neden hepsi üst üste geliyordu bu gece? Neden her şey Alpay'ı bana anımsatmaya kurgulanmıştı?